Ayrım 33 Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 282. Gülen Cemaati Derneği. Kuşkusuz bunda Erbakan'ı tasfiye ederek iktidar odağı olan yenilikçilerin Fethullah Gülen Cemaati ile yaptıkları ittifakında payı vardı. 1990'da Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından Orta Asya'da ABD ile yakın temas içinde okullar kuran Gülen, dinler arası diyalog çabalarıyla da ABD'nin desteklediği ılımlı İslam'ın Gülen yüzü oldu. ABD dünya gemisinin kaptanıdır. Kaptanla kavga edilerek limana selametle varılmaz diyen Fethullah Gülen, soğuk savaş boyunca sürdürdüğü antikomünist çizgiyi hakkında açılan davanın ardından yerleştiği ABD'de yeni bir evreye kavuşturdu. O artık yeni dünyanın ılımlı İslam şeyhiydi. Türkiye'de AKP'nin iktidara gelmesinde ve devlet içindeki Kemalist birikimi tasfiye etmesinde büyük rol oynadı. Gülen cemaati ile Erbakan hareketi arasında her zaman gerilimli bir ilişki vardı. 12 Eylül'e sayılı günler kala 24 Haziran 1980 günü verdiği vaazda cübbeyle sarıkla bu işler olmaz, paçavra gibi bir gazeteyle bu iş yürümez diyerek Erbakancıları ve Milli Gazete'yi eleştiren Gülen'di. 12 Eylül'ü öven yazılar da yazan Fethullah Gülen, bu sebeple Erbakan hareketi içinde ajan sıfatıyla anılır oldu. Bu gerilim uzun yıllar devam etti. Realist bir hareket olan Gülen cemaati iktidara yakın olanları, kısacası Devlet Partisi'ni destekledi. Bu kimi zaman Adalet Partisi, kimi zaman ANAP, kimi zaman DYP, hatta DSP oldu. Erbakan'ın düşmekte olduğunu gören Fethullah Gülen bu durumu ılımlı İslam'ın iktidarı için bir fırsat olarak gördü. Erbakan'ın iktidarının son aylarında 28 Şubat kararlarından 1,5 ay sonra 16 Nisan 1997 günü Kanal D'ye şunları söyledi. Bu işi beceremedik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık, emaneti götüremiyorum, emaneti al diyerek millet adına bu fedakarlığı yapın. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer bin Abdülaziz en azından birkaç defa yapmışlardır. Minbere çıkıp demişlerdir ki bu yük ağır, biz bunu götüremiyoruz, biz bunu size devrediyoruz. Halk alsın, kime verirse versin. Bu çok anlamlı bir cumhuriyet anlayışıdır, bu demokratik anlayıştır. Başbakan Erbakan'a çekil, beceremedin diyen Fethullah Gülen'in dediğini yapan Erbakan iktidarını kaybetti. Bir süre sonra ortaya çıkan yenilikçiler ve partileri AKP ile Gülen beraberce Türkiye'de iktidar oldu. Dediğimiz gibi 28 Şubat Kemalist modernist bir hareketti. Ilımlı İslamcılar için şerdi. Ama her şerde bir hayır vardır derler. Şerri engelleyemeyen ılımlı İslamcılar ondan hayır türetti. O hayır AKP iktidarıydı. Bu da Erbakan'ın siyasi sonunu getirdi. Ilımlı İslam'ın yakın dönem zaferlerinden bir diğeri ise Tunus'ta oldu. 2011 yılının Ocak ayında Tunus'ta sosyal taleplerle başlayan ve geniş halk katılımına sahne olan Yasemin devrimine tıpkı 28 Şubat'ın ardından yaşandığı gibi ılımlı İslamcılar müdahale etti. Daha önce kendisinden söz ettiğimiz ılımlı İslamcı Raşit Gannuşi 23 Ekim 2011 seçimleriyle iktidara geldi. %41 oyla birinci olan Gannuşi'nin hareketinin adı Ennahda, yani yeniden dirilişidir. Aslında Gannuşi de Tunus'un yenilikçilerini temsil ediyor. 23 yıl boyunca iktidarı elinde tutan Bin Ali'yi deviren hareketin yerini artık Gannuşi'nin ılımlı İslam iktidarı alıyor. Gannuşi'nin siyasi söylemi de bizdeki ılımlı İslamcılardan farklı değil. Kuzey Afrika'nın en laik ve modern Tunus'una ılımlı İslami reçete öneren Gannuşi, ekonomide liberal kapitalizmi uygulayacağını söyleyerek yolunu çizdi. Türkiye'de Gannuşi'nin AKP'yi de model aldığı söylense de gerçek hiç de öyle değil. Fethullah Gülen cemaati yazarlarından Abdülhamit Bilici bunu şöyle anlatıyor. Gerçekten de Ennahda hareketinin öncüsü Raşit Gannuşi, siyasi İslami hareketlerin demokrasiye bakışına dair 1990'larda öyle güçlü bir sorgulamaya girişti ki, Londra'da sürgünde olduğu yıllarda kitapları Türkiye'de elden ele dolaşmaya başladı. Onun inanmış samimi bir siyasal İslamcı kimliğiyle, İslam'la demokrasinin çelişmediği görüşleri, bizde bazı siyasi İslami çevrelerin demokrasiyi benimsemesinden önceydi. Soner Yalçın'ın notu kastedilen AKP öncesi milli görüş. AK Parti'nin ortaya çıkmasını sağlayan ideolojik arka planda Gannuşi'nin bu katkısını unutmamak gerekir. Kısacası AKP Gannuşi'yi yaratmadı. Ennahda'nın başarısı AKP'nin etkisinin sonucu değildi. Her ikisini de yaratan bir başka iklim vardı. Gannuşi ılımlı İslam'ı AKP'den daha önce keşfetmişti. Nasıl mı? 2000 yılında ABD'de yayımlanan bir kitaptan söz edelim. Kitabın adı İslam and Secularism in the Middle East, yani Orta Doğu'da İslam ve Sekülerizm. Kitabı derleyen ve bir teori etrafında yazarları bir araya getiren kim dersiniz? John L. Esposito. Hatırladınız mı? Evet, Georgetown Üniversitesi Prens Al-Walid bin Talal, Müslüman-Hristiyan Anlayış Bölümü direktörü olan profesör. Ama biz onu Fethullah Gülen'in Green Card başvurusuna siyah ajanlarıyla birlikte referans olması dolayısıyla tanıyoruz. Bir de Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde verdiği seminerlerle. Buna sanırız ılımlı İslam akrabalığı demek gerekir. Devam edelim. Ilımlı İslam rüzgarı Tunus'tan sonra Mısır'da ortaya çıktı. Yine demokrasi ve özgürlük talebiyle sokağa çıkan ve Başkan Hüsnü Mübarek'i hedef alan gösterilerin Mübarek'i devirmeyi başarmasıyla Müslüman kardeşlerin etkinliği arttırıldı. Mısır'da en etkili gücü İhvan, yani Müslüman kardeşler temsil ediyordu kuşkusuz. Ancak onlar da tarihlerinin en ılımlı dönemini yaşıyorlardı. Seyyid Kutub'un Batı karşıtı keskin söylemi yerine ılımlı, liberal İslam'a terk etmiş durumda. Öyle ki yeni anayasa çalışması için Türkiye'nin 1982 anayasasını model aldılar. 2011'de Suriye'de Müslüman kardeşlerin sürüklediği hareket benzer mesajlar veriyor. Antalya ve İstanbul'da kongre düzenleyen ve Adalet ve Kalkınma Hareketi olarak da anılan grup Suriye'de Beşar Esad yönetimini devirmeye çalışıyor. Başarılı olurlarsa Suriye'deki laik ve modern yönetim yerini ılımlı İslam'a bırakacak. Bunun dışında karşımıza Libya'da benzer bir hareket çıkıyor. Libya'da Kaddafi rejimini deviren, Kaddafi'yi öldüren muhalefetin görüşü de ılımlı İslam. NATO bombardımanı ile devrilen yönetimin geçici başbakanı Abdurrahim Elkim 1974'ten bu yana ABD'de yaşıyordu. Kısacası ılımlı İslamcılar bugün Orta Doğu'da ABD ile uyumlu neoliberal programları savunan iktidarlar olarak karşımıza çıkıyor. Erbakan ise bu fotoğrafın içinde sadece arkaik bir figürdü. Bu sebeple de esasında yeteri kadar ılımlı olmayan, halen ağır sanayi hamlesi gibi neoliberalizmin hoşlanmadığı kavramları kullanan Erbakan sürecin başında tasfiye edildi. Komünist partilerin içinden çıkan sosyal demokratların komünizme karşı baraj kurması gibi ılımlı İslamcılar da radikal İslam'a ve anti-emperyalist hareketlere karşı duvar ördü. Kısacası Erbakan değişmese de dünya değişti. Ve kuşkusuz Erbakan'ın en büyük hatası İslami hareketlere bakış açısındaki duygusallık oldu. Sağcıydı ve doğal olarak sınıfsal değerlendirmede hiç bulunmadı. Milliydi ama emperyalizmin teorisinin ne olduğunu bilmiyordu. Örneğin İhvan, yani Müslüman Kardeşler Örgütü'nü yeterince analiz edebildi mi? Hiç sanmıyorum. 11. Bölüm Erbakan-İhvan İlişkisi. Hasan el-Benna. Mısır'ın İsmailiye kenti, 1928 yılının 1 Mart akşamı, ilkokul öğretmeni 22 yaşındaki Hasan el-Benna akşam namazını henüz kılmıştı. Adını Hidiv İsmail'den alan, şimdi ise İngiliz-Fransız ortaklığı olan Süveyş Kanal Şirketi'nin kontrolündeki kent nemli bir sıcakla bunalıyordu. Kapısı çalındı, açtığında karşısında 6 kişiyi buldu. Hafız Abdülhamit, Ahmet el-Hasari, Fuad İbrahim, Abdurrahman Hesaballah, İsmail İz ve Zeki el-Mağribi. Hepsi de 20'lerindeydi. İçeri buyur etti. Hasan el-Benna 1958 yılında yazdığı Dava Anıları adlı kitabında konuklarının sözlerine yer verdi. Biz şerefsizlik ve kölelikten başka bir şey olmayan bu hayatı istemiyoruz. Arap ve Müslümanlara artık bu ülkede yer yok. Onur diye bir şey kalmadı. Herkes yabancılara hizmet ediyor. Bizim ise öfkeyle kaynayan damarlarımızdaki kanı vermekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Ancak sen bilirsin. Başımıza geç. Hasan el-Benna öneriyi kabul etti. Odada bulunan 7 kişi hemen o gece davaya ve örgüte bağlılık yemini etti. İslam askeri olacağıma yemin ederim. Sıra örgütün ismini koymaya geldi. Lider Hasan el-Benna örgütün ismini koydu. Müslüman kardeşler. Arapçası İhvan-ı Müslimin. Amblemi ise çapraz kılıcın korumasındaki Kur'an'ın altındaki hazır ol yazısıydı. Benna örgütün rehberi seçilmesinden sonra ilk konuşmasında fikirler savaşının yeterli olmadığını, Mısır'da gerekirse zorla İslam yasalarının kabul ettirileceğini söyledi. Zamanı geldiğinde ülke yönetimini ele almak için bir alternatif yönetim kurma niyetinde olduğunu bildirdi. Sonunda da dinsizler, dinden dönenler ve sapkınlar Allah adına yargılanıp öldürülecek diye buyurdu. Bu düşünce aslında Vahhabiliğin Raşid Rıza tarafından formüle edilen en gerici versiyon olan Selefilikten esinlenmeydi. Her türlü toplumsal ilerlemeye karşıydı. İhvan büyüdükçe eylemleri tırmandı. Sinemalar bombalandı. Ramazan ayında kâfirlere yemek veren lokantalar, oteller ateşe verildi. Uygun giyinmeyen kadınlar bıçaklandı. Benna kendisiyle birlikte 2-3 yargıçtan oluşturduğu mahkemede kimi önemli kişileri gıyabında yargıladı. Bazılarını ölüme mahkum etti. İki başbakan Ahmet Mahir Paşa ve Nakraş Paşa öldürüldüler. Bir başka başbakan Mustafa Nahaş Paşa ise tam 3 suikast girişiminden kurtuldu. İçişleri Bakanı Amin Osman Paşa, polis şefi Selim Zeki Paşa, baş yargıç Ahmet El Haznedar gibi onlarca kişi suikast kurbanı oldu. İhvanın hedefinde sembolü haç ile hilali birbirine bağlayan bir bayrak olan burjuva tarzı anayasal demokrasi benimseyen Seküler Vaft Partisi vardı. Bu çok doğaldı. Çünkü İhvan kendi seçtiği metinlerin tüm diğer yorumlarını düşman ilan etmekteydi. Aralık 1948'de Müslüman kardeşler örgütü resmen yasaklandı. Ocak 1949'da ülke çapında geniş tutuklamalar, sorgulamalar sonucu örgüt büyük bir darbe yedi. Hasan el-Benna 12 Şubat 1949 tarihinde kurşuna dizildi. Ilımlı İslam'ın patenti İngilizlere ait. Hasan el-Benna'ya göre amaca ulaşmak için her yol, yöntem mubahtı. Bu nedenle örgütünün ihtiyacı olan parayı İngilizlerden almamazlık etmedi. Süveyş Kanal şirketinin o zaman için iyi para olan 500 Mısır lirası tutarındaki yardımını almakta tereddüt göstermedi. Bunun duyulması üzerine bazı ihvan üyeleri topluca örgütü terk etti. Benna kendini eleştirenlere, ''Şirketten aldığım para ne de olsa Mısır parasıdır. Şirketin burada olmaya hakkı yoktur. O halde kendi parası da olamaz. Amacımız şirketten her şeyi geri almaktır. Bütün yaptığım bu doğrultuda mütevazı bir adım atmak olmuştur.'' yanıtını veriyordu. İngilizlerin Mısır'da giderek güçlenen milliyetçi laik Vaft hareketinin gelişmesini önlemek için Hasan el-Benna'yı ortaya çıkardığı yorumlardı o günlerde yapılmaya başladı. Gerçekten de gerek kral ve yakınları, gerekse monarşist basın ihvanın tutulmasını sağlamak için ellerinden geleni yaptı. Süveyş Kanal şirketi örgüte sadece para vermiyor, aynı zamanda cami yapılması için arsa hediye ediyordu. 1930'da demokratik 1913 anayasasını fesheden gerici Sıtkı Paşa diktatörlüğüne karşı protesto eylemine başlayan anti-emperyalist öğrenci hareketinin karşısına ihvanın çıkması veya çıkartılması şaşırtıcı değildi. İhvan-ı Müslimine göre Etiyopya'yı işgal eden Mussolini aslında gerçek adı Musa Nili olan bir Müslümandı. Hitler de Haydar adıyla gizli Müslümanlığı seçmişti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında mihver devletlerinin zaferi için dua etmek, örgüt toplantılarının başlıca gündemi haline gelmişti. Kaynak Abdullah Gumi, Mısır'da Radikal Hareketler 1986. Benna'nın idamından sonra İhvan'a ne yapılması gerektiği konusunda Mısır hükümeti ikiye bölündü. Örgütle işbirliğini savunanlar ve örgütün tamamen yok edilmesini savunanlar. Örgütü başlangıçta parasal olarak destekleyen Kral Esad'ın oğlu Faruk, işbirliğini savunanların başında geliyordu. işbirliği fikri kabul gördü. Kral ihvanı son zamanlarda Mısır'da etkin olmaya başlayan milliyetçi ve solcu hareketleri dengelemekte bir araç olarak kullanmayı düşünüyordu. Kral Kur'an bu kadar açıkken İslam'da gizli bir şey olamaz diyen ılımlı Şeyh Hasan el-Hudeybi'yi Benna'nın yerine getirme hesabı yapıyordu. Hala Benna'nın politikasını izleme yanlısı olan militanların ikna edilmesi umuduyla Hudeybi şehitlerin mürşidi ilan edildi. Ancak Salih el-Aşmaci elini çabuk tutup örgütü kendi etrafında toparladı. 1952 yılında ulusalcı solcu Özgür Subaylar Mısır yönetimini ele geçirdi. Krallığın yıkılmasından sonraki yaklaşık 2 yıl içinde 1954'e kadar Mısır'da bütün güç genç piyade albayı Cemal Abdülnasır'ın başkanlığındaki devrimci komuta konseyinin elinde toplandı. İhvana bir büyük darbe daha vuruldu. Binlercesi yine cezaevlerine dolduruldu. İhvan kitle partisi olmak istiyor. 1949-51 yılları arasında ABD'de eğitim metotları konusunda araştırma yapıp Mısır'a dönen Seyyid Kutup da binlerce ihvan üyesi gibi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Seyyid Kutup cezaevinde Nasır ile hesaplaşmak için her gün dua etti. Sadece dua ile kalmadı, eline geçirdiği kalem ile küçük kağıtlara günün siyasal sorunlarını ve çözüm önerilerini yazdı. Bunlar ihvanın tekrar oluşturduğu gizli hücrelerde okundu, tartışıldı. Bu yazılarda ihvan pasif bulunarak eleştiriliyordu. Kutub'un geliştirdiği ana tema şuydu: İslamiyet bir Müslüman ülkede diğer dinlerle veya siyasal doktrinlerle uzlaşmayı asla kabul edemezdi. İslam saf olarak kalmalı ve yaşam tarzı olarak uygulanmalıydı. Seyyid Kutup cezaevinden çıktı. Hemen ihvanı cihat için harekete geçmeye çağırdı. Bu 1965'e kadar sürdü. O yıl yine cezaevine dolduruldular ve Seyyid Kutup bu kez idam edildi. 1967 İsrail yenilgisiyle Nasır projesi tüm ilerici potansiyelini kaybetti. 1970'te Nasır'ın ölümüyle Mısır yönetimi dümeni ABD'ye kırdı. Mısır'ın halefi Enver Sedat sağcı dönüşümü yoğunlaştırıp kapsamını geliştirdi. Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek ihvanı devlet sistemi içine entegre etti. Müslüman ülkede İslam hedeflerinin sağlanması için şiddet kullanılmasını reddeden Şeyh Ömer el-Talmaz Sani örgütü ele geçirdi. 1948'de Kahire'de yapılan bir özel söyleşide Şeyh Ömer İslam'ın parlamenter demokratik sistemi benimsememesi için neden göremediğini söyledi. İran'ı hedef alarak İslam'ın kabul edemeyeceği tek sistem din adamlarının diktatörlüğüdür dedi. İnfitah yani açılma politikasının özü ABD liderliğindeki kapitalist küreselleşmeye boyun eğmekti. Sedat ve ihvanın yolu artık benzerdi. Bu gizli ittifakın mimarı ABD hep aynı sözü tekrarladı Mısır'da. Mısır'ı İslamcılık tehdidinden koruyoruz. Oysa anayasa, eğitim, adalet, medya tamamen ihvanın kontrolüne ve denetimine bırakılmıştı. Özgür subaylardan hala çekinildiği için ordu sayısı 500 bine düşürülürken polis mevcudu 1,5 milyon oldu. Orduyu yozlaştırmak için generallere ticaret yapma olanağı verildi. Mısır'daki inşaat sektörü generallerin kontrolündeydi. Orduda ulusalcı hassasiyetin yerini para aldı. 70'li yıllarda Mısır'da 6 ana akım vardı. İhvan, Kutupcular, Tekfer, Cemaatül İslamiye, Cihat ve Selefiler. 80'li yıllarda ise bu 6 akımdan Kutupcular ve Tekfer varlıklarını sürdüremedi. Ancak Tevakkuf ve Şia gibi yeni akımlar ortaya çıktı. İhvan 80'li yıllarda da tıpkı Sedat'a karşı olduğu gibi Mübarek'e karşı da uysal bir muhalefet yürüttü. Sıkıntılı konularda ise anlaşma yaptı. Bu arada hükümetten hep yasallık istedi. Mürşid-i Am, genel mürşid adı altında siyasi bildiriler yayımlayıp siyasi partilerle ittifaka girdi. Önce Vaft Partisi sonra da Sosyalist İşçi Partisi ittifakıyla parlamentoya girdi. Hasan el-Benna'nın oğlu Seyfül İslam, Sosyalist İşçi Partisi listesinden aday oldu. Seçimlerde ihvanın sloganı şuydu: Anayasamız Kur'an, önderimiz peygamber. İhvan yayın organları Şaap gazetesinde Ziya Ülhak'ın öldürülmesinden büyük bir üzüntü duyduklarını yazdı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 288.